Ayrım 7, sayfa 56. 2. Delikanlı tekrar, "Yoksa bedava başka birine mi söz verdin?" dedi. "Yerler müthiş çamur, adım atılacak gibi değil. Halbuki ben de işe girmeye mecburum. Kendi kendime düşündüm. Bari gidip şu Fedor amcadan çizmelerini rica edeyim. Belki kendisi kullanmıyordur. Eğer sana lazımsa söyle." Hastanın göğsünde acayip sesler ve hırıltılar işitildi. Büküldü ve sökülmeyen bir öksürükle boğazı tıkanmaya başladı. Aşçı kadın ansızın bütün kulübeyi çınlatan kızgın bir sesle "Nesine lazım olacak ki? 2 aydır ocağın üzerinden indiği yok. Görmüyor musun nasıl tıkanıyor? Hatta işitir işitmez benim bile içim sızlamaya başlıyor. Onu çizmelerin ne gereği var? İnsanı çizmeyle gömmezler ya. Zaten zamanı çoktan gelmiş. Tövbe ya Rabbi tövbe. Günahkar oldum. Görmüyor musun nasıl sızlanıyor? Bilmem ki onu başka bir eve başka bir yere mi götürsek? Hani ya şehirde bazı hastaneler varmış işte onlardan birine. Yoksa bu ne böyle? Bütün köşeyi kaplayıp yatmanın manası var mı? Bana bile yer yok. Dururlar da bir de kalkıp temizlik isterler." Postacı başı kapıdan "Hey Serega, gel artık arabana bin. Efendiler seni bekliyorlar." diye bağırdı. Serega cevap bile beklemeden gitmek istedi fakat hasta öksürüğü arasında gözleriyle ona cevap vermek istediğini işaret ediyordu. Öksürüğü dinip biraz dinlendikten sonra "Serega, sen çizmeleri al." dedi ve boğuk bir sesle de "Yalnız öldüğümde bana bir mezar taşı satın alırsın. İstiyor musun?" diye ekledi. "Teşekkür ederim amca. Öyleyse ben çizmeleri alayım. Taş için ise hiç merak etme, vallahi alırım." Hasta "İşte çocuklar işittiniz ya" diyebildi ve tekrar aşağıya sarkarak boğulurcasına öksürmeye başladı. Arabacılardan biri "Evet işittik. Haydi Serega sen koş arabana bin. Bak postacı başı yine koşuyor. Görüyorsun ki Şirkinski'nin hanımı hasta." Serega kendinin yıpranmış ve haddinden fazla büyük çizmelerini çarçabuk çıkarıp kanepeye fırlattı. Hüvedor amcanın yeni çizmeleri ayaklarına tam oturdu. Serega bu yeni çizmelerine baka baka arabanın yanına gitti. Serega arabacı yerine oturup dizginleri eline alırken elinde fırçası olan diğer arabacı ona "Çizmeler amma da tozluymuş be. Dur da yağlayayım. Bedava. Anafora mı verdi?" Serega kalkıp gocuğunun eteklerini ayaklarına dolayarak "Kıskandın mı yoksa koyuver," dedi. Kamçısını sallayıp atlara "Haydi benim aslanlarım," diye bağırdı. İki araba içindeki yolcuları, bavulları ve yükleriyle birlikte sonbaharın gri sesi içine dalarak ıslak yol boyunca hızla uzaklaştılar. Havasız kulübenin ocağı üzerinde kalan hasta arabacı, öksüremeden zorlukla diğer tarafına çevrildi ve sindi. Akşama kadar kulübeye girip çıkanlar, yemek yiyenler eksik olmadı. Hasta sessiz sedasız uzanmış yatıyordu. Akşamın geç vakitlerinde aşçı kadın ocağın üzerine çıkıp onun ayakları ucunda toplanan gocuğu aldı. Hasta, "Sen bana kızma Nastasya. Çok geçmeden köşemi boşaltırım artık." Aşçı kadın, "Peki peki zararı yok canım." diye mırıldandı. "Senin neren ağrıyor amca? Söyle bakalım." "Her tarafım berbat, sızlıyor. Onun ne olduğunu da Allah biliyor. Zannedersem öksürürken boğazın da ağrıyordur. Her yerim ağrıyor. Ecelim geldi artık. İşte bütün mesele burada." dedi ve of of diye inledi. Nastasya ocağın üstüne çıkmışken hastanın üzerine gocuğunu çekip örttü ve ocaktan inerken "Hiç olmazsa ayaklarını bari ört. Hah işte şöyle," dedi. Gece kandil kulübeye zayıf ışıklarını saçıyor, Nastasya ile 10 kadar arabacı kimi yerde, kimi kanepelerin üzerinde horur horur uyuyorlardı. Yalnız hasta odada hafif hafif inliyor, öksürüyor ve ocağın üzerinde bir yandan bir yana dönüp duruyordu. Sabaha doğru onun sesi de artık tamamen işitilmez oldu. Ertesi sabah alacakaranlıkta uyanan aşçı kadın gerinerek "Bu gece rüyamda acayip bir şey gördüm. Güya Hüvedor amca ocağın üzerinden inmiş. Odun yarmaya gelmiş. Nastasya dur ben sana yardım edeyim diyordu. Ben ise ona odun yarmak senin haddine mi artık demeye kalmadı. O baltayı kaptı ve odunları yarmaya başladı. Öyle yağardı, öyle yağardı ki görmeliydiniz. Yongalar havada uçuşuyorlardı. Ben de hani sen hastaydın dedim. O da yok ben hasta değilim deyip elindeki baltayı öyle bir sallayış salladı ki az kalsın ödüm patlayacaktı. Öyle bir bağırdım ki hemen uyanıverdim. Acaba ölmüş olmasın? Hüvedor amca, hey amca! Fedor cevap vermiyordu. Uyanan arabacılardan biri, gerçekten ölmüş olmasın gidip bakalım. Hastanın ocağın üzerinden sarkan kumral tüylü zayıf eli artık sararıp buz kesilmişti. Arabacı. Gidip istasyon şefine söylemeli. Ölmüş galiba. Fedor'un hısım akrabası yoktu. O buraya uzaklardan gelmiş olmalıydı. Ertesi gün onu fundalığın gerisindeki yeni mezarlığa gömdüler. Nastasya da gördüğü rüyayı ve Fedor amcanın ölümünü ilk kendisinin farkına varmış olduğunu günlerce herkese anlatıp durdu. 3. Bahar geldi. Şehrin ıslak sokakları boyunca gübrelerle karışmış buz parçaları arasından aceleci selcikler şırlayıp akıyordu. Sokaklarda gelip geçenlerin elbiselerinin renkleri parlak ve sesleri de baharın verdiği canlılıktan ötürü şendi. Çitlerin gerisindeki bahçelerde ağaçların tomurcukları şişiyor, dallar ise serin ve taze rüzgarla hafif hafif sallanıyor, her yerinde şeffaf damlalar oluşturuyor ve damlıyordu. Serçeler ise gelişi güzel cıvıldaşıyor ve küçük kanatlarıyla pır pır uçuşuyorlardı. Güneşli tarafta çitlerin, evlerin ve ağaçların üzerinde her şey hareketli ve parlak, gökten, yerden ve insanın kalbinden de sevinç, neşe ve gençlik dolup boşalıyordu. İşlek sokaklardan birinde bir asilzadenin büyük konağı önünde yere taze saman döşenmişti. Bu evde dış ülkelere gitmek için acele eden fakat şu anda ölmek üzere bulunan hanım vardı. Odanın kapalı kapısı önünde hastanın kocası ve geçkince yaşlı bir kadın duruyorlardı. Divanın üzerinde gözlerini yere dikmiş ve elinde epitrahiline sarılı bir şeyi tutmakta olan papaz oturuyordu. Köşede Voltaire tipli koltukta hastanın ihtiyar annesi oturuyor ve acı acı için için ağlıyordu. Onun yanında ihtiyar hanımefendisinin istemesini bekleyip elinde temiz bir çift eldiven tutan oda hizmetçisi ile hanımefendisinin şakaklarını bir şeyle ovuşturan ve aynı zamanda gece başlığının altından ağarmış saçlarını üflemekte olan diğer bir hizmetçi duruyordu. Hastanın kocası kendisiyle beraber kapının önünde duran geçkin yaşlı kadına. Haydi, İsa yardımcınız olsun dostum. Onun size o kadar güveni var ki onunla konuşmasını da iyi biliyorsunuz. Göreyim seni, güvercinimi tamamen ikna edin. Haydi canım dedi. Kadına kapıyı açmaya hazırlanmıştı ama yeğeni onu durdurdu. Mendilini birkaç defa gözlerine dokundurdu ve başını silkti. İşte şimdi ben artık ağlamamış gibiyim galiba dedi ve kendisi kapıyı açarak içeriye girdi. Hastanın kocası çok heyecanlanmış, şaşkına dönmüş bir haldeydi. Yaşlı kadına doğru yöneldiyse de birkaç adım kala geri döndü. Odaya geçip papaza yaklaştı. Papaz onun yüzüne baktı. Kaşlarını yukarıya kaldırdı ve derin bir nefes aldı. Onun kırlaşmaya başlayan gür sakalı yukarıya kalktı ve indi. Hastanın kocası. Aman Allah'ım, aman ya Rabbi. Papaz içini çekerek ne yapmalı, elimizden ne gelir ki dedi ve kaşlarıyla sakalı tekrar yukarıya kalkıp indi. Hastanın kocası ümitsizlenerek. Anacığı da burada. O bu acıya dayanamaz çünkü o onu öyle seviyor, öyle seviyor ki. Buna nasıl? Bilmem. Hiç olmazsa siz muhterem peder hazretleri onu teselliye ve buradan gitmesi için iknaya çalışsınız. Papaz ayağa kalkıp yaşlı kadına yaklaştı ve doğrudur, ana kalbinin değerini hiç kimse bilmez fakat şunu da bilmeliyiz ki Allah merhametlidir. Yaşlı kadının yüzü birdenbire yer yer oynamaya ve isterik bir hıçkırıkla sarsılmaya başladı. Biraz kendine geldiği zaman papaz, Allah merhametlidir diyerek devam etti. Ben size şunu söyleyebilirim ki benim mahallemde bir hasta vardı. Durumu Maria Dmitrievna'nınkinden daha fenaydı. Ne oldu sanırsınız? Basit bir meşcanin yani halk doktoru. Biri kısa bir zaman zarfında onu bir takım otlarla tedavi edip ayağa kaldırdı. Hatta bu meşcanin şimdi Moskova'da. Ben Vasili Dmitrievich'e de söyledim. Bir defa deneyip bakmak mümkündü. Hiç olmazsa hasta için bir teselli olurdu. Unutmamalı ki Cenab-ı Hak her şeye kadirdir. Yaşlı kadın, yok o artık yaşayacaklardan değil. Ben dururken Allah onu alıyor diye konuşurken hıçkırıkları öylesine şiddetlendi ki hiçbir şey hissedemez oldu. Bu acıklı sahneyi görmeye gücü kalmayan hastanın kocası elleriyle yüzünü kapadı ve odadan koşarak çıktı. Koridorda ilk rastladığı küçük kız kardeşinin arkasından olanca hızıyla koşan 6 yaşındaki oğluydu. Dadı, nasıl efendimiz çocukları annelerinin yanına götürmemi buyurmazlar mı? Hayır, onları görmek istemiyor, bu onu üzebilir. Oğlancık babasının yüzüne dikkatle bakarak bir dakika kadar durdu ve birden ayağını havaya savurarak neşe içinde koşmasına devam etti. Ve kız kardeşini babasına göstererek, "Baba, baba, bu kıza bak, güya o yağız atımızmış," diye bağırdı. Bu esnada diğer odada yeğen hastanın başına oturmuş, güzel sözler söyleyerek onu öleceği fikrine hazırlamaya çalışıyordu. Doktor da diğer bir pencerenin önünde içilecek ilacı karıştırıyordu. Beyaz gecelikli ve etrafı yastıklarla çevrili olan hasta, yatağı içinde oturmuş, ses çıkarmadan yeğenine bakıyordu. Ve birdenbire yeğeninin sözünü keserek, "Ah dostum, beni çocuk yerine koyup da böyle hazırlıklara kalkışmayın, ben artık bir Hristiyanım. Her şeyi, çok yaşamayacağımı da biliyorum. Kocam evvelce sözümü tutmuş olsaydı şimdi İtalya'da olmuş olur ve belki de, hatta muhakkak, hala sapasağlam olabileceğimi de biliyorum. Bunu sadece ben değil, ona herkes söyledi. Fakat ne yapalım ki, Allah'ın takdiri böyleymiş. Hepimiz çok günahkarız. Bunu da biliyorum. Fakat Allah'ın merhametine sığınıyorum. O herkesi affeder. Evet, muhakkak affeder. Şimdi kendimi anlamaya çalışıyorum. Şüphesiz ki dostum, benim de çok günahlarım vardı. Fakat bunun için ben ne kadar ıstırap çektim. Kendi ıstıraplarımı sabırla gidermeye çalışıyorum. Yeğen, nasıl? Peder Hazretlerini çağıralım mı azizim? Günahlarınızı çıkartırsanız kendinizi daha rahat hissedersiniz. Hasta başını eğerek rıza gösterdi ve Allah'ım, ben günahkarını affeyle, diye mırıldandı. Yeğen dışarıya çıkıp papaza göz kırptı ve yaşlı gözlerle hastanın kocasına, o bir melek, dedi. Koca ağlamaya başladı. Papaz ise kapıdan içeriye girdi. Birinci oda sessiz, yaşlı kadın ise hala baygındı. 5 dakika kadar sonra papaz hastanın odasından çıktı ve epitrahilini çıkararak saçlarını düzelttikten sonra, "Allah'a şükürler olsun, hanımefendi şimdi biraz rahatladı. Sizi görmek istiyorlar," dedi. Yeğen ve hastanın kocası içeriye girdiler. Hasta ikonaya bakarak için için ağlıyordu. Kocası, "Seni tebrik ederim ruhum," dedi. Hasta, "Gönlün rahat olsun. Bilseniz şimdi ne kadar iyi oldum. Tarif edilemeyen bir haz duymaktayım," dedi ve ince dudaklarında hafif bir tebessüm belirdi. "Meğer Allah ne kadar merhametliymiş. Doğru değil mi? Hem merhametli hem güçlü." Tekrar yaş dolu gözlerinde kıskanç bir yalvarışla ikona bakmaya başladı. Bu arada ani bir şey hatırlamış olacak ki işaretler yaparak kocasını yanına çağırdı, zayıf ve şikayetçi bir sesle. "Sen benim arzularımı hiçbir zaman yapmak istemiyorsun," dedi. Kocası boynunu uzatmış, itaatkâr bir şekilde onu dinliyordu. "Arzun nedir ruhum?" "Bu doktorlar hiçbir şey bilmiyorlar," diye size defalarca söyledim. "Hekimlik yapan bazı basit koca karılar var ki hastaları tedavi edip yataktan kaldırıyorlar. İşte Peder Hazretleri de söylediler. Meşçanin, ona adam gönder." "Kime güzelim?" "Hay Allah'ım, hiçbir şey anlamak istemiyor," diyerek hasta yüzünü kırıştırarak gözlerini kapadı. Doktor onun yanına yaklaşarak elini avuçları içine aldı. Hastanın nabzı ancak hissedilebilir derecede atıyordu ve gittikçe zayıflıyordu. Doktor hastanın kocasına göz kırptı. Hasta ise bu hareketin farkına vararak ürkek ürkek onlara baktı. Yeğen arkasına dönüp ağlamaya başladı. Hasta, "Ağlama. Kendini üzüp bana ıstırap çektirme. Bu halin benim son nefesimde huzurumu bozuyor." Yeğen onun elini öperek, "Sen bir meleksin," dedi. "Yok, burasını öp, burasını. Yalnız ölülerin elini öperler. Hey Allah'ım, aman ya Rabbi." Aynı günün akşamında hasta artık bir ceset olmuştu. Bu ceset bu büyük evin salonunda tabut içinde duruyor ve kapıları kapalı büyük odada tek başına bir diyak oturmuş, genizden çıkan monoton bir sesle Davut Aleyhisselam'ın surelerini okuyordu. Yüksek gümüş şamdanlardan saçılan mumların parlak ışığı, ölenin solgun alnına, mum rengindeki ağır ellerini ve dizleriyle ayak parmaklarının üzerinde korkunç kabarıklık yapmış olan örtünün adeta taş kesilmiş büzgülerine iniyordu. Diyak kendi okuyuşundan bile bir şey anlamıyor ve monoton bir seda ile okuyordu. Sessiz odada bu sözler acayip bir şekilde çınlıyor ve kaybolup gidiyorlardı. Ara sıra uzak bir odadan çocukların sesleri ve koşuşturmaları işitiliyordu. Okunan metinde, "Yüzünü gizlersen mahcup oluyorlar, ruhlarını alırsan ölüyorlar ve kendi esasları olan toprağa dönüyorlar. Kendi ruhunu gönderirsen doğuyorlar ve yeryüzünü yenileştiriyorlar. Sonsuza kadar Allah'a şükürler olsun, deniliyordu. Ölenin yüzü sert, huzurlu ve görkemliydi. Ne temiz soğuk alnında, ne sıkıca kapatılmış ağzında hiçbir hareket yoktu. O, olduğu gibi bir dikkatten ibaretti. Fakat o, şimdi bu ilahi sözlerin manasını hiç olmazsa anlıyor muydu acaba? Ayrım sonu, sayfa 66.